5x5'in yeni bir bölümünden hepinize merhabalar. Ben Mehmet Yönezen.
Ben Cemre Karapınar.
Ne haber abi, nasıl gidiyor?
İyi, keyifler yerinde. Keyifler biraz böyle yerinde. Havalar soğumaya başladı. Evet. Tam benim sevdiğim havalar.
Benim de sevdiğim havalar biliyor musun? Tam böyle filmlik havalar.
Bu arada öyküyü bitirdiğini söylemiştin değil mi?
Yok, az kaldı. Evet. Yani hani böyle bitmek üzere. Bu hafta sonu falan bitireceğim. Umarım Serkan'a atacağım, sonra tam gaz devam. Artık yaklaşıyor.
Çok güzel. Antrenmanlar nasıl gidiyor?
Antrenmanlar iyi gidiyor. Böyle kilolarım da artık hani artmaya başladı. Hani hep böyle nasıl diyeyim, squat'ta falan en son 110 kilo yaptım. Hiç ağrısız. İşte jerk'te de 95 kilo falan yaptım. Gayet iyi gidiyor da. Ya bu dün bir belim ağrımaya başladı. Bugün de ağrıyor, biraz korkuttu. Böyle şey bir ağrı, bir de gıcık bir ağrı. Bakalım, umarım yarın da squat var. Yarına kadar nasıl, ne olacak bakacağım.
Daha fazla squat.
Bir deneyeceğim zaten ya. İlk seti denerim. Umarım sıkıntı çıkarmaz ya. Çünkü böyle şey çok gıcık, hani böyle tam böyle progres ediyorsun. Sonra böyle hiç ağrı yok, ağrı yok, ağrı yok. Böyle gelişmişsin bir yere kadar gelmişsin. Sonra birden tekrar bir ağrı çıkıyor ya. O engellerse işte antrenman yapmamı, sinir bozucu bir durum açıkçası. Bakacağım.
Etrafından dolaşmak için, istediğin kasları çalıştırmak için aslında çok fazla opsiyon var.
Evet.
Hani artık squat'la nereye? Bacakları çalıştırıyorsun, quad'la çalıştırıyorsun. Yüzlerce opsiyonun var beline dokunmayacak aslında.
Evet.
Hani onları yapabilirsin, sıkıntı olmaz bence.
Bir deneyeceğim. Çünkü hani antrenmanda olmadı ağrı. Normal bir ağrı vardı hani. Bakacağım. Antrenmanda sıkıntı çıkarıyor mu? Senin nasıl gidiyor abi?
Benim iyi, sıkıntı yok. Gayet iyi gidiyor. Öyle squat'ları arttırıyorum. Tekrar sayısı yüksek tabii ve böyle barı hayatımda hiç koymadığım kadar yukarı koyuyorum. Ve benim genelde kalçamda sıkıntı olurdu. Dizlerimde de sıkıntı olurdu. Şu ana kadar her şey çok garip bir şekilde çok iyi gidiyor. Sanırım bu sefer böyle güzel bir yükleme şeması buldum kendime. Onunla ilerliyorum. Zaten ana amaç burada daha çok küreği geliştirmek. Küreği şu sıralar yapmayı daha çok seviyorum. Onun gelişmesi için uğraşıyorum. Yani öyle
Peki
onun
kilo
dışında
verdin
güzel
mi?
yani. Kilo tartılmıyorum. Ben 1,5 senedir falan tartılmıyorum. Bilmiyorum. Belki vermişimdir. Yani bilmiyorum açıkçası. Ya bilmiyorum. 80-85 kilo civarında bir şeyim ama hiç bilmiyorum. Bugün de neyi konuşacağız? Böyle karın kaslarını konuşalım dedik ama çok böyle çok fazla kas olduğu için daha çok böyle ayna kasları ve içeride ufacık bir kas var. Daha çok böyle çalıştırılan transverse abdominis. Ona biraz çalıştık. Karın kasları yapalım dedik.
Tamam.
Değil mi?
Artık benim biliyorsun uzmanlık alanım.
Evet.
Kor çalıştığım için böyle aylarca.
Şimdi o rectus abdominis'ten başlayalım mı?
Başlayalım.
Bu tabii dışarıda görünen o six pack kasları, rectus abdominis. Bunların görevi pelvisi ve göğüs kafesini birbirine yakınlaştırmak. Yani gövdenizi böyle büküyormuş, öne doğru eğiyormuşsunuz. O işi yapmak, yani üst gövdeyi büküyor. Yani İngilizcesiyle fleksiyon yaptırıyor. Ve üst gövdenin aşırı uzamasını engelliyor. Yani bunun ters hareketi var. Bu üst gövdenizi büküyorsunuz. Bunun ters hareketinde de üst gövdenizi şöyle göğsünüzü böyle yukarı doğru kaldırıyorsunuz. Bel çukurunuz böyle daha da çukur oluyor. Buna da ekstansiyon deniyor. Bu ekstansiyonu engelliyor. Yani anti ekstansiyon yaptırıyor. Üst gövdenin aşırı uzamasını engelliyor. Sonra bu rectus abdominis'ta aslında kimi kaynaklarda böyle bunlara ayıramayacağımız söyleniyor. Kimilerinde belki biraz ayırabileceğimiz söyleniyor. Üst kısmı bu rectus abdominis liflerinin torasik, yani böyle sırtımızın üst kısmını düşünün, göğüs ve üstü ve lumbar omurgayı büküyor diyorlar bu rectus abdominis'in üst kısmı. Eğer böyle bölge olarak böleceksek. Ve alt kısmı da pelvisi posterior olarak döndürüyor. Yani böyle dimdik durduğunuzu düşünün. Kalçanızı sıkıyorsunuz. Böyle kalçanız böyle yukarı doğru dönüyor.
Evet.
Böyle yukarı doğru dönüyor. Çok iyi anlatamamış olabilirim. Kelimeleri bulamamış olabilirim. Ama böyle dümdüz dururken kıçınızı dışarı çıkarmak yerine kıçınızı içeri çekmek gibi
Evet.
düşünün. Bütün karnınızı sabit tutarken bu işi yapıyor. Alt ve üst kısım dediğim gibi bazı kaynaklarda ayrı ayrı çalıştırılabiliyor. Rectus abdominis bağ dokular tarafından bölünmüş birçok kas belisinden oluşuyor. Yani bu kas bağlantı noktalarından oluşuyor ve birden çok sinir bunlara hükmediyor. Aksine örneğin biceps buna örnek olarak gösteriyor. Biceps'e tek sinir hükmediyormuş. Ama rectus abdominus'a birkaç tane sinir hükmediyormuş. Bu yüzden de iddialara göre bunu altını, üstünü, birkaç farklı kısmını izole edebiliyorsun. Daha doğrusu izole demeyelim de farklı olarak aktive edebiliyorsun kendini seçerek. Ve buna da örnek şu gösteriliyor. Dansözler alt ve üstü farklı seviyede aktive edebiliyorlarmış.
Güzel örnek.
Bir tane hatta Orta Doğu dansözleri üzerinde yapılan bir çalışma var.
Evet,
bu da buna kaynak gösteriliyor. Altı ve üstü böyle farklı aktive edebiliyorlar. Gerçekten de bu bana olabilir geldi. Çünkü mantıklı. Bizim yetiştiğimiz kültürde dansözler özellikle 90'larda ve 2000'lerin başlarında daha böyle görünürdü. Daha şey yapardık ve gerçekten böyle karınlarıyla garip hareketler aynen, yaptıklarını öyle. Görürdük. Gerçekten bunu okuduğumda bana böyle
göbek atmaktan geldi. Farklı bir şey sonuçta yaptıkları. Biraz göbek belly dancer denir ya zaten evet. İngilizce'de. Yani göbek dansı yapıyor evet. Aslında.
Yani oraya böyle bir, nasıl bir hükmediyorlar aynen insan öyle. Hayranlık duyuyor. Böyle nasıl diyeyim cinsel anlamda söylemiyorum aynen. Yani. Gerçekten böyle onu yapabilmek bir yetenek.
Evet.
Gerçekten bayağı bir çalışma gerektiriyordur. O yüzden buradan onlara saygılarımı iletiyorum daha sonra. Sonra hareketlere geçelim. Burada izotonik hareketler ve izometrik hareketler var. İzotonik hareketlerde kaslar uzuyor, kısalıyor. Yani biceps curl yaptığınızı düşünün. Burada da bir crunch yani mekik hareketini yaptığınızı düşünün. Ve izometrik hareketlerde de kasın boyu uzamıyor ya da kısalmıyor. Sabit duruyor. Burada da plank hareketini düşünün. İzotonikler kas gelişim için daha iyi sonuç vermiş çoğu çalışmada. Yani crunch tipi hareketler planklara kıyasla daha iyi hareket vermiş. Bunun da sebebi olarak kas daha büyük bir hareket alanında daha çok yüke maruz kalıyor. Bu yüzden olabilir diye düşünmüşler. Ama bazı çalışmalarda da bunlar sayıca daha az. Bir çalışmada örneğin plank crunch'tan daha fazla EMG aktivitesine sahip olmuş. Yani kas daha fazla aktif olmuş plank yaparken crunch'a kıyasla. Evet. Ama bu sadece bir çalışma ve EMG çalışmaları öyle süper güvenilir değil. Bize güzel fikir veriyor. Hangi kaslar, hangi aktivitelerde gerçekten iyi aktif olabilir bizi böyle yönlendiriyor. Ama böyle bize sonuç hakkında süper bir şey söylemiyor.
İsabetli değil aslında çok değil
mi? Ya bence epey isabetli ama böyle kesin değil.
Yani,
benim
yani
şu an anladığım kadarıyla. Evet. Sonra bu hareketlerde direkt hareketlere bakalım yine. Bu crunch ile plank gibi bunlar direkt hareket diyebiliriz. Üst karına bakmışlar. Crunch'lar ve plankları kıyaslamışlar. Crunch'lar üst karnını %54 oranında, plankler ise %30 oranında aktive etmiş. Yani üst karın için bu çalışma %54 crunch'lar, %30 planklara karşı daha iyi sonuç vermiş diyebiliriz. Burada da crunch'lar, yani burada crunch derken şey düşünün, üst gövdenizi büktüğünüzü düşünün. Yani sit-up dediğimizde beliniz de yerden kalkıyor. Crunch dediğinizde beliniz pek yerden kalkmıyor. Üst gövdenizi büküyorsunuz. Daha çok böyle torasik yani sırtın üst kısmını büküyorsunuz. Bacaklarınıza doğru ya da pelvisinize doğru getirdiğinizi düşünün. Yani crunch'ı bu olarak kafanızı canlandırın. Çünkü biraz karıştırılabiliyor. Çok böyle evrensel bir egzersiz olarak her yerde aynı isim verilemeyebiliyor. O yüzden evet. Yani biz bu tanımları bu şekilde kullanacağız. Benim de zaten çoğu gördüğüm yerde bu şekildeydi. O yüzden bunu tercih ettim. Crunch'lar daha çok üst karnı çalıştırıyor diyorlar. Sit-up'lar ise tüm karnı çalıştırıyor diyorlar. Yani belin değerden kalktığı hareket tüm üst kısım ve alt kısmı iyi çalıştırıyor diyorlar. Ve şu var. Crunch'lar ve sit-up'larda sehpa ne kadar eğik olursa o kadar fazla hareket alanı oluyor. Ve hareketin de zorluğu o kadar artıyor. Yani eğik dediğimiz böyle bir mekik sehpasında uzandığınızı düşünün ve üst kısmı bacaklarınızın olduğu kısım ne kadar yüksekse evet. O kadar çok hareket alanına sahip oluyor karın kaslarımız ve o kadar hareket zorlaşıyor. Eğer bu hareketlerde aşama kat etmek istiyorsanız böyle de zorlaştırabilirsiniz. Karın kaslarınızı daha çok çalıştırmak için. Sonra 2000 yılında yapılan bir çalışma var. Çok yeni değil ama yine fikir verdiğini düşünüyorum ben. Boyack Behrens tarafından yapılmış. EMG'lere bakarak 12 karın egzersizini kıyaslamış. Üst karın için demiş ki üst karında kollar uzunken yani kollarınızı arkaya aldığınızı düşünün. Bu şekilde yapılan crunch en çok EMG oradan geçen elektriği ölçmüş. Elektrik ölçümünü vermiş. En çok bu çalıştırmış diye sonuca varmış. İkinci sırada da dönerek crunch yapmayı elleri başın arkasına koyarak dönerek crunch yapmak ikinci sırada en aktivite.
Rocky
en çok. Evet, evet aynen. Rocky filmlerinde böyle yana doğru mekik yapıyor ya, o işte. Sonra da Hanging leg raise, yani bir bardan asılıyorsunuz, bacaklarınızı yukarı kaldırıyorsunuz. Bu üst karın için en iyi 3. sırada demiş. Sonra da bicycle crunch demiş. Bicycle crunch'ta da böyle yine rakip gibi yapıyorsunuz. Böyle bacaklarınız, örneğin sağ bacağınızı, örneğin elleriniz başınızın arkasında, sağ bacağınızı sol dirseğinize doğru getiriyorsunuz. Evet. Bu şekilde crunch yapıyorsunuz. Bu da üst karnı çok iyi çalıştırmış. Tabii ama 4. sıradaymış diye sonuca varmışlar. Alt karın ise en iyi sonucu. Hanging knee raise ve reverse crunch'larda almışlar diyebiliriz. Bu hareketlerde de beli sabitleyip yapmak belki daha iyi olabilir. Alt karnı daha iyi izole etmek için, gerçekten onu hissetmek istiyorsanız daha iyi olabilir. Beli sabitlemeyince, örneğin toes to bar gibi hareketlerinde, CrossFit'te kullanılan ve strict yapılmayan versiyonda gibi diyelim, moment kolu azalıyor ve kas daha az çalışıyor. Evet. Aslında o stick yaparsanız karnınız daha fazla çalışıyor diyebiliriz. Tabii. Hedef karnı daha çok çalıştırmazsa keeping değil de stick hareketleri yapmak ve mümkün olduğunca beli sabit tutmak. İster arkanıza böyle bir destek alın ya da bir duvara yaslanın falan, bir şekilde artık nasıl yapacaksanız, ya da arkanıza bir tane bar alın, reke yaslanıp alt karnı çalıştırmak için daha iyi yapabilirsiniz. Sonra yine Burt ve Behrens'in çalışmasında bir de şunu da bulmuşlar. Hanging leg raise yine az önce söylediğimiz gibi iyi sonuç vermiş. Sonra bicycle crunch da güzel sonuç vermiş. Bicycle crunch'ta da bacaklarımızı böyle yukarı doğru kaldırıyoruz ya. Bunu kaldırırken alt karın kasları da epey çalışmış. Üçüncü sırada ise kollar uzunken crunch yapmak diye bir sonuca varmışlar. Sonra ise eller baş arkasındayken dönerek crunch yapmak en iyi sonucu vermiş diye bir sonuca varmışlar. Sonra buradan bir de en direkt hareketlere geçeriz. Burada ise hani hep bir şey denir ya, normal back squat, deadlift vesaire hareketler gerçekten karın kaslarını gerçekten iyi çalıştırıyor. Onların dışında çok fazla izole etmeye gerek yok. Bu şekilde bir sav var. Ben bu sava bir, yani epey katılıyorum diyebilirim. Hani çünkü karın kaslarının görevlerini göz önünde bulundurunca karnın çok fazla uzamasını engelliyor. Bu şekilde gerçekten iyi çalışıyor olabilir. Ama gerçekten böyle hedefiniz karın kaslarınızı bir şekilde nedense büyütmek ise belki crunch'lar daha iyi olabileceği düşüncesindeyim ben. Burada en direkt hareketlerde bir tane çalışmada 6 rep max back squat'larla plank'ları karşılaştırmışlar. Plank'larda da deneklerin sırtına vücut ağırlıklarının %20'si kadar ağırlık eklemişler. Rectus abdominis'te az farklı plank'lar daha iyi çalışmış. Sonra bel kaslarında böyle erector spinae kasları var. Aşağıdan yukarı doğru uzanıyor omurganızda. Bunda back squat daha iyi çalışmış ve external oblique, böyle daha çok dışarıda olan karın kaslarımızda, birazdan geleceğiz oraya. Bunlar da back squat'ta daha fazla çalışmış. Genel karın için baktığımızda ise Brett Contreras'ı belki biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız takip etmenizi tavsiye ederim. Adam hani bu egzersiz konusunda bayağı uzun yıllardır okuduğum bir adam. Güzel çalışmalar yapıyor ve güzel paylaşımlar yapıyor. Adamı daha çok glute guy olarak bilebilirsiniz. Kalça üzerine çok yoğunlaşıyor. Kalçayı çalıştırmak için bazı cihazlar da icat etti. Sonra bu kalçalarını çalıştırdığı kadınların reklamlarını yapıyor. Yani evet. Bu kadınlar da fizik yarışmalarına katılıyorlar. Ve adam gerçekten böyle glute guy, yani kalça kası deyince bu adam akla gelsin. O 2010'da bir yazı serisi yayınlamıştı T-Nation'da. T-Nation çok eski bir vücut geliştirme blogu gibi çalışıyordu. Blog ve forum gibi çalışıyordu. Birçok burada yazar vardı. Eskiden aslında güzel kaliteli yazılar burada çıkıyordu. Şu an çok kalitesinden ben biraz şüpheliyim. Uzun süredir de girmedim ama eskiden güzel insanlar yazıyordu burada. Brett Contreras'ın 2010'da yaptığı bir seri vardı. Inside the Muscles diye. Bu seride birçok hareket yaptırıyor deneklere ve örneğin bench press hareketleri yaptırıyor. Diğer göğse vuran hareketleri yaptırıyor. Ondan sonra bu deneklere EMG yerleştiriyor göğüslerine. Hangisi daha çok aktive etmiş, hangi hareketi daha çok aktive etmiş, bunları ölçüyordu. Ve bunu düşünebileceğimiz tüm dışarıdan görünen kaslar için yaptı. Göğüs için, latissimus dorsi için, trapezler, kalflar, hamstringler, quadlar ve karın için de yaptı. Rectus abdominis için yaptığı bu kendi ufak çalışmasını, tabi bu basılan bir çalışma değil, Daha çok bir böyle blog tarzında yazmıştı bunları. Burada rectus abdominis için ortalama EMG okumalarında, yani bu ortalama o şey, o yaptırılan hareket boyunca EMG kaç, ne kadarlık bir değer vermiş, onları ölçüyor bu ortalamada ve şunu görmüş. Chin-up'lar, hani bildiğimiz daha çok sırt için yaptığımız hareketler, rectus abdominis'i en çok ortalama olarak aktive ediyor sonucuna varmış. Birazdan geleceğiz buna. Sonra hanging leg raise demiş. Yani daha az önce alt karnı vurduğunu söylediğimiz hareket. Ve üçüncü sırada da ab wheel rollout gelmiş. Bu ab wheel rollout'ta da böyle bir tekerlek gibi bir aletiniz var. Belki biliyorsunuzdur. Diziniz üzerinde duruyorsunuz ya da ayaklarınız üzerinde duruyorsunuz biraz daha zorlaştırmak için. Bu ab wheel'ı, bu tekerleği ileri kadar sürüyorsunuz, sonra geri çekiyorsunuz. Burada amacınız omurganızı sabit tutmak oluyor ve karnı gerçekten daha önce yapmadıysanız ağrıtıyor ve çok kolay bir hareket değil gerçekten. Sonra bir de zirve EMG'lerine bakmış. Bu hareketleri yaptırırken en yüksek zirveyi hangi hareket görmüş elektrik okumalarında, onlara bakmış. Burada da zirve EMG'lerde chin up en yukarıda çıkmış. Sonra hanging leg raise çıkmış. Sonra da Swiss ball crunch çıkmış. Bu Swiss ball'da da böyle bir çok büyük bir egzersiz topu gibi düşünün. Yani bel seviyenize kadar ya da dizle bel arası seviyeye kadar bir egzersiz topu oluyor, yumuşak. Normal böyle geleneksel spor salonlarına gittiğinizde çoğunda bulunuyor bu toplardan. Onun üstüne yatıyorsunuz, uzanıyorsunuz ve crunch yapıyorsunuz. Gerçekten de o öyle böyle sürekli sallandığı için hareket biraz zorlaşıyor. Evet. Karın kaslarını baya böyle çalıştırıyor. Üçüncü sırada da zirve EMG'lerde Swiss ball crunch çıkmış. Ayrıca bu Swiss ball crunch dışında da bazı çalışmalarda Swiss ball söyleyemedim.
Swiss ball plank mi diyeceksin?
Yok. Swiss ball'la bir çalışmada 8-9 tane farklı hareket yaptırmışlar. Ve EMG bunlarda çok yüksek çıkmış. Evet. Gerçekten doğru. De bu böyle karın kaslarını çalıştırmak için yani güzel bir şey olabilir, evet. Bu. Böyle daha sabit olmayan yüzeylerle aynen çalışmak. Öyle. Üstüne oturduğumuzda daha çok çalıştırabilir karın kaslarını.
Daha çok kuvvet harcıyorsun çünkü stabil kalmak için.
Evet, aynen öyle. Ama tabii burada yani eğer ki benim görüşüm bu, back squat, deadlift ya da böyle herhangi bir kuvvet sporu, powerlifting, halter, bunları geliştirmek istiyorsan yani çok böyle karın üzerinde direkt durmak için bir sebep yok bence. Ben eskiden bunun böyle olmadığını düşünürdüm. Yok işte merkez çok sağlam olmalı, her şey onun tepesine kurulmalı. Çünkü belimi çok sakatlıyordum eskiden ve çok fazla böyle karın hareketleri yapıyordum. Bununla engelleyebileceğimi sanıyordum. Fakat zamanla görüşlerim değişti aslında. Normal bu hareketleri yaparak da gerekli karın kuvvetine sahip oluyorsunuz ve hani sadece o hareketlerde karında hata bulmak biraz yanıltıcı olabiliyor. Burada hani belin ağrıyor, tamam, karın hareketi yapabiliyorsun, yapman belki iyi olabilir, tamam, ama bence ben biraz bunların abartıldığını düşünüyorum. Yani eğer bir belinde bir ağrı varsa bu o hareketi yapma şeklinde belki bir sıkıntı vardır. Programlamanda genelde sıkıntı olur. Programlamanda sıkıntı vardır. Ve bazı hareketlerde inat etmekte bir sıkıntı olabileceğini düşünüyorum. Bu da yine programlamaya bağlı olarak bu da faktörler arasında diyorum bence. Sonra buradan yandaki kaslara geçelim mi?
Geçelim.
Oblikler, internal ve eksternal oblikler. Bunların da görevi aslında gövdeyi yana bükmek ve birazcık da gövdeyi öne bükme görevleri de var. Çok fazla olmasa da. Burada direkt hareketlerde yine crunch'lar ve plank'ları kıyaslamışlar. Crunch'lar %32 oranında çalıştırmış. Plank'ler ise %45 oranında çalıştırmış. Yani burada plank hareketlerinde, izometrik plank hareketinde yan karın kasları belki biraz daha iyi çalışıyor olabilir. Ama yine burada da bunları daha iyi çalıştırmak için izotonik hareketler, yani kasın uzayıp kısaldığı hareketler daha iyi olabileceği görüşündeyim. Az önce de bahsettiğimiz bir Burke-Behrens çalışması vardı 2000 yılında yapılan. O çalışmada da şöyle bulunmuş en çok çalıştıranlar. Side bends, yani elinize bir ağırlık alıyorsunuz. Dumbbell olur, kettlebell olur. Yana doğru büküyorsunuz gövdenizi ve tekrar kalkıyorsunuz. Bu en çok çalıştırmış demişler. Sonra side plank. Plank hareketini normal yan plank yaparak yapıyorsunuz. Bu çalıştırmış demişler. Ve sonra yine hanging leg raise. İyi çalıştırmış demişler. Bu da bana biraz böyle şaşırtıcı gelmişti. Ama 12 tane egzersiz kullanmışlar. Ve bunun böyle çıkması biraz normal geldi aslında. Çünkü böyle direkt tırnak içinde yan karın kası egzersizi diyebileceğimiz hareketlerden çok fazla seçenekleri yokmuş. Hatta sadece side plank ve
Evet.
side plank varmış. Bu yüzden hanging leg raise'in burada 3. sırada olması şaşırtıcı olmayabilir aslında. Sonra burada yine internal oblitler ve external oblitlere bakmış Contreras. Burada da en çok EMG okumasını ab wheel rollout'ta, yani o tekerlekle ileri doğru uzandığımız rollout versiyonunda görmüşler. Ve bunu ayaktan yapıldığında görmüşler. Yani ayaktan bunun en zor versiyonu diyebilirim. Yani dizlerin üzerinde değilsiniz. Bayağı bir büyük bir hareket alanınız var. Bunda da yan karın kasları çok iyi çalışıyor demişler. Sonra bir de dizden ab wheel, yani bunun biraz daha kolay versiyonu, bu iyi çalıştırmış demişler ikinci olarak. Ve body sol egzersizi. Bu body sol egzersizini de şimdi nasıl tanımlarız? Burayı belki keseriz. Dur bakayım.
Good front plank position. This in your toes are flexed, and as you move into the progression of the exercise, the only thing that is moving are your arms.
Sonra ab wheel'dan, dizden ab wheel yapmaktan sonra body saw egzersizinde çok büyük bir aktivasyon görmüşler. Bu hareket de şöyle, ayaklarınıza böyle ayak parmaklarınızı plank pozisyonuna geçiyorsunuz. Ayak parmaklarınızı böyle ileri geri kayabilen bir aparata koyuyorsunuz.
Pedler var.
Evet.
Gliding pad mi deniyor hatta, öyle bir şey ismi var.
Bilmiyorum ki, olabilir. Adını
Öyle bir şey.
bilmiyorum. Olabilir. Bunları koyuyorsunuz. Ya da belki şey de olabilir. Onlar yoksa elinizde. Atıyorum
Havlu.
bir... Oh, evet, olabilir. Evet.
Parke üzerinde ama.
Yani bunu koyuyorsunuz. Dirseklerinizde yine plank pozisyonundasınız. Ama ileri geri hareket
Evet.
ediyorsunuz. Ayaklarınız da o pet sayesinde ileri geri hareket ettiği için burada karın kaslarınız çalışıyor. Bunda gerçekten de yüksek bir aktivasyon görmüşler. Ama tabii ayaktan ab wheel ve dizden ab wheel kadar değilmiş. Bu arada bu söylediklerim ortalama EMG okumaları internal oblik için. Sonra bir de zirve EMG'lerine bakmışlar bunların. Bunda yine ab wheel en yüksek çıkmış. Ortalama EMG'de olduğu gibi. İkinci sırada şimdi bahsettiğimiz body sol egzersizi çıkmış. Üçüncü sırada ise tornado bar slam diye bir egzersiz çıkmış. Bunda da bir sağlık topunu aldığınızı düşünün. Yana doğru, duvara doğru
Evet.
fırlatıyorsunuz. Bu da yani bana mantıklı geldi.
Evet.
Gayet yapılabilir. Yani varsa ekipmanlarınız.
Kesinlikle.
Sonra da şunu da söyleyelim. Internal oblikler daha böyle içeride olan yan oblik kasları, yan karın kasları. External oblikler de daha böyle dışarıda olan yan karın kasları diyebiliriz. Bu external oblikler içinde yine Contreras baktığında yine ayaktan avial'ın en yüksek okumayı verdiğini görmüş. Ondan sonra hanging lilies demiş. Ondan sonra da body sol egzersizi demiş. Yani aslında normal karın kası çalıştırmak için, böyle orta rectus abdominis çalıştırmak için kullanılabilecek kaslar da bunda çok iyi sonuç vermiş. Bunları bulmuş. Ama zirve elektrik okumalarında şunu görmüş. Turkish Get Up hareketi en yüksek zirve okumasını vermiş burada. Çok sevdiğim bir hareket değil. Böyle yapması bana uzun sürüyor.
Evet.
Güzel bir hikayesi olduğu söyleniyor. Kimilerine göre işte Yeniçerilere yaptırıyorlarmış.
Vay
Kimilerine göre başka bir şeyden çıkmış. Ruslar çıkarmış diyorlar. Bilmiyorum ama Turkish Get Up adı. Ya biz de öyle diyelim yani.
Evet.
Osmanlılardan çıkmış diyelim.
Ecdat be.
Bilmiyorum. As bayrakları.
Asas. Yeniçeri
Evet.
egzersiz.
Zirve EMG'de bu egzersiz en yüksek sonucu vermiş. Sonra hanging leg raise vermiş. Ondan sonra da body sol egzersizi vermiş. Yani burada da gerçekten yani yan karın kaslarını çalıştırmak için de böyle direkt egzersizler tamam iyi çalışıyor. Yani side bankler, side plankler. Ki ben büyütmek için burada side plankler belki daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Ama böyle normal six pack için yaptığınız hareketler de bu yan karın kaslarını güzel çalıştırıyormuş aslında.
Evet.
Benim bu buradan ve daha önceki okumalarımdan yaptığım anladığım bu. Sonra bir de yine endirek hareketlerden az önce bahsettiğimiz çalışma vardı. Burada da back squat'ın daha fazla çalıştığını görmüştük. Back squat'ta external obliğin daha çok çalıştığını görmüştük. Bir şekilde omurgayı sabit tutmak için daha fazla iş yapıyor sanırım. O yüzden bu da yan karın kasları için belki böyle iyi bir egzersiz olabilir. Ama tabii daha çok geliştirmek istiyorsanız bu kası uzatıp kısalttığınız hareketleri yapmak daha iyi olabilir diye düşünüyorum ben. Bir de şunu kıyaslamışlar. Bu karın kaslarının tek veya çift taraflı oturarak ya da ayakta yapılmak egzersizlerin yüzeysel karın kaslarında EMG okumalarında bir fark yaratabilir mi? Bunlara bakmışlar. Genel olarak rectus abdominis, external oblique ve spinal erector kasları, yani bu arkada olan, sırtımızda, belimizde olan kaslar, spinal erector kasları. Bunu da aslında başka bir bölümde değinsek belki daha iyi olabilir.
Evet.
Bu spinal erectorları ve belki başka diğer merkez bölge diyebileceğimiz kaslara başka bir bölümde değiniriz istiyorsan. Bu ayakta, bu egzersizle ayakta yapmak ve tek taraflı yapmak biraz daha aktive etmiş karın kaslarını. Yani vücudumuz dengede durmaya çalışıyor sanırım. O yüzden de o merkezimizdeki kaslar biraz daha fazla çalışıyor
Evet.
diyebiliriz. Bir de sonuna bir tane küçük bir şey sığdırdık buraya da. Transversus abdominis diye. Bu da böyle belimizin, yani daha doğrusu karnımızda böyle biraz daha içeride olan bir kas. Son zamanlarda popüler olmaya başlamıştı onunla ilgili şeyler. Yan karın duvarının en derin katmanını oluşturuyormuş. Bunun da görevi aslında omurganın alt kısmının sağlandığına, stabilizasyonuna yardım etmesiymiş. Bir de karın içi basıncının artırılmasına yardım ediyormuş. Ve karındaki organların yerinde durmasına yardım ediyormuş. Diyor ki adeta bir korse gibi çalışıyor diyor. Peki bunda hareketler neler? Böyle direkt illa bunu çalıştırmak istiyorsanız vakum hareketleri var. Böyle karnını içeri doğru çekiyorsun. İstiyorsan yatarak, istiyorsan ayakta. Bunu çalıştırarak böyle o transversus abdominis'i çalıştırabiliyorsun. Ya bu harekette şöyle iddialar vardı. Acaba belimizi bununla inceltebilir miyiz diye böyle iddialar vardı. Tabii vücut geliştirme camiasından yayılmış biraz. İnce bel olması orada daha makbul. Hatta eski usul vücut geliştirmelerin, böyle eskiden videolarını izliyordum. Arnold Schwarzenegger gibi adamlar bu vakumları çok fazla yapıyordu. Böyle bel daha ince olabilir mi acaba diye. Bununla ilgili ben kanıt bulamadım açıkçası.
Yani.
Ya bir işe yarıyor mu bilmiyorum. Ama işte böyle karnını daha iyi çekebilme yeteneğine sahip olmak istiyorsan spesifik olarak bunun
Poz
hakkında, evet
veriyorsan
yani güzel gözüküyorsa, fizik yarışmasında yarışıyorsan, istiyorsan bunlarla böyle çalışabilirsin.
tabii.
Yani bunu da tabii progres etmesi de biraz tabii tek bir hareket olduğu için ağırlıkla yapmak böyle imkansız çünkü karnını içeri
Evet.
çekeceksin. Böyle yaptığın süreyi arttırabilirsin. İzometrik olarak yani böyle hareket ettirmeden karnını içeride tutmaya çalışabilirsin. Ya da bunu birkaç tekrar halinde yapabilirsin. Set sayısını, tekrar sayısını arttırabilirsin vakum egzersizinde. Böyle aşama kat edebilirsin aslında. Daha önce bir bölümlerimizde galiba sakatlıkla ilgili konularda da konuşmuştuk. Yani bu sakatlıklar gerçekten iyi geldiği konusunda, önlediği konusunda veriler çok çelişkili. Yani gerçekten bu karın kaslarımızı geliştirirsek sakatlık oranımız azalacak mı ya da bizi sakatlıktan koruyabilir mi diye.
Evet.
Fikir çok güzel. Hani omurga kaslarını biraz daha sabit, omurga sabitlemek için biraz daha fazla çalıştırıyorsun ve böylece omurga daha sabit durabiliyor diye iddialar var. Ya şu ana kadar, yani şu ana kadarki bulgular çok ümit vaat değil ama tabii spor bilimi giderek ilerliyor. Daha fazla çalışma yapılabilirse belki daha fazla yani verilere ulaşabiliriz. Ama yani benim şu an buradaki görüşüm, hangi sporu yapıyorsan ona spesifik yaptığın hareketler ya büyük ihtimalle sakatlığı önlemede biraz daha iyi olabilecektir. Bu dışarıdan yapılan hareketler yerine diye düşünüyorum ben.
Ya şimdi dediğin aslında mantıklı. Ha, benim de görüşüm benzer. Bunu hani bir omurga sakatlığında veya bel sakatlığında böyle düşününce bunu bir rehab aşaması gibi bakmak gerekiyor. Yani sen diyelim ki tamam eğilemiyorsun. Yani yerden bir şey kaldıramıyorsun. Ağrın var. İşte bu imkan vermiyor. Hani o nasıl diyeyim işte hani iyileşmenin bir süreci olarak core egzersizlerini yapmak sana daha iyi gelir tabii ki. Ama bu seni dediğin gibi hani bir squat'ın altına girdiğinde tamam işte sakatlıktan koruyacak diye bir durum yok. O da senin dediğin aynı spora spesifik olarak eğer sen bir powerlifter'san veya weightlifter'san işte squat'ını en aşağıdan başlayıp işte belki boşvardan başlayıp tekrar yavaş yavaş inşa etmen gerekiyor. Hani bu sadece işte karın egzersizleri veya kor egzersizleri sakatlık aşamasında rehab ve hani o iyileşme sürecine katkı sağlayacak bir durum.
Evet, olabilir. Yani ve böyle karın kaslarına çok fazla gerektiğinden fazla önem atfedildiğini düşünüyorum ben. Hep böyle bel sakatlı olduğunda karın kasları ile ilgili sıkıntı vardır. Yani benim eskiden ilk ağırlık çalışmaya başladığımda da bu hep sağ olurdu. Tabii eğer bu egzersizi yaptığınızda ağrınızda böyle azalma oluyorsa yani yapmaya devam edin gerçekten. Ama yani bunları yapınca ağrınız da azalmıyorsa yani çok da ümitli olmayın bu hareketlerden.
De en başta zaten programlama geliyor dediğin gibi yani.
Evet.
Sen zaten sakatlanıyorsan sakatlığın sebebi yanlış programlanma. Sen yanlış programlama yaptığında işte sen normal hayattaki işte stresi, ne bileyim fiziksel yorgunluğu, antrenmandaki yüklemeyi, iş yükünü ayarlayamadığında zaten patlak veriyor bir yerden.
Evet.
Ben yani şeyden değil yani ne bileyim her geldiğinde işte bitişte kor egzersizi yapmadığından değil.
Evet, ya ben de eskiden böyle olduğunu düşünüyordum. Ya binlerce böyle 15-20 dakika antrenmandan önce, antrenmandan sonra harcıyordum. Ama sonra yani yapmadım. Yani ve sıkıntı olmadığını
Bir şey
gördüm.
falan. Şey gibi işte stretching yapmak gibi.
Evet.
Yani stretching sakatlığı önlemiyor diye konuşmuştuk ya burada. Hatta ben de işte çok komik. Yani işte stretching sakatlığı önler diye düşünüyordum işte. Her an basketbol antrenmanından sonra böyle 20 dakika 30 dakika stretching yapıyordum. Sonra ikinci kez tekrar aşil tendonundan sakatlandım. Yani orada fark eden şey aslında iş yükü. Yani göremediğimiz şey aslında hani görmek istemediğimizden kaynaklanıyordur. Belki de hani böyle şeylere daha çok inanmak istiyoruz. Hani stretching yapmak senin işte ne bileyim mesela ben öyle düşünüyordum işte takım arkadaşlarım yapmıyordu ben yapıyordum veya işte bir arkadaşımla beraber yapıyordum. İşte o seni daha böyle özel daha güçlü daha şey yapmıyor aslında sen sadece onu öyle görmek istiyorsun. O
Evet.
illüzyon gibi bir şey. Ama önemli olan o değil yani o önemli olan işte senin iş yükünü iyi ayarlaman, programlamayı iyi ayarlaman, ne bileyim maç tempona bakman eğer bir atletsen veya yarışma şeyine bakman daha önemli kesinlikle.
Evet. Yani genel olarak burada bahsettiğimiz karın kaslarında şu sonuca vardım ben. Eğer böyle gerçekten onu böyle ona direkt çalışmak istiyorsan izolasyon hareketleri biraz daha iyi olabilir. Crunch'tır, plank'tır, sit-up'tır. Bunlar iyi olabilir. Yana eğilmedir, yan crunch yapmadır. Bunlar iyi olabilir. Ama onun dışında da böyle komple hareketler, gövdenin sabit durduğu hareketler, büyük egzersizler dediğimiz back squat'lar, deadlift'ler, bunların tek bacaklı varyasyonları gerçekten bunları güzel çalıştırıyor.
Evet.
Yani zamanınız kısıtlıysa normal squat, deadlift ve bunların varyasyonlarını yapın.
Tabii ya.
Diğer şeylerle çok uğraşmayın bence. Hatta burada görüyoruz ki az önce bahsedecektik, unuttuk. Chin up da burada çok çalış.
Evet.
Chin up da burada karın kaslarını çok
Evet.
çalıştırıyormuş. Yani yukarıdan uzadığımızda karın kasları da büyük ihtimalle
Tabii ki.
yukarı uzuyor. Sonra kendimizi çektiğimizde biraz kısalıyor ve burada gövdemizi sabit tutmaya çalışıyoruz. O yüzden burada da karın kasları aslında düzgün teknikle yapıldığında chin up'larda, pull up'larda epey çalışıyor aslında diyebiliriz.
Tabii. Yani artık o karın kası biraz şey yani ekstra karın kası çalışmak vücut geliştirmeci değilsen fantezidir.
Evet.
Ondan zevk alıyorsundur. Karın kasların daha büyük olması sana zevk veriyordur, hoşuna gidiyordur. Bu kadar.
Yani bence öyle, evet.
Tamam. Biz neyi unuttuk?
Neyi unuttuk?
Film konuşmayı unuttuk.
Aman'ın.
Cemre Bey, Cemre Bey, kaçıyor musunuz
Aa.
yoksa?
Ha. Şunu izledim en son
Hadi
ben.
size anlatalım.
Promising Young Woman diye bir film. Yeni
O
çıktı. Carey Mulligan. Son zamanlarda popüler olan bir
Aha.
kadın. O oynuyor başrolünde. Çok fazla da böyle detaya girmek istemiyorum ama bir intikam öyküsü diyebilirim.
Wow.
Ama yeni bir fikir, biraz daha farklı bir intikam öyküsü. Biraz klişeler var ama klişenin dışında şeyler de var. Ben buna 10 üzerinden 6 verdim. Bir tane Oscar kazandı. Hemen Oscar neyi üzerine ona bakalım. En
En iyi
iyi
kadın oyuncu mu?
orijinal senaryo.
Hmm,
Evet.
vay tamam ben bunu izledim.
En iyi kadın oyuncu da aday olmuş.
Aday olmuş anladım. Tamam.
En iyi yönetmenlikte de adaylığı varmış. film editing bu Türkçe'ye nasıl çevriliyor? Ne bu? Film editing ne denir?
Film kurgusu.
Kurgu mu? Tamam. Evet. En iyi kurguda adaymış. Bir de en iyi film konusunda da aday olmuş.
Allah Allah. İzleyeyim bakayım, merak ettim.
Evet, izle.
Merak ettim. Gun Girl'le benziyor mu? Benzemiyor herhalde. Şey verdikleri gibi en yaratıcı senaryo.
Yok ya, benzetemedim. Benzetemedim. Tamam, tamam. İzle. Ama tamam, bir intikam öyküsü. Güzel, güzel, izle.
Merak ettim. Başka var mı?
Başka... En son bir Total Recall izliyordum babamla.
Ama kaldı. Daha önce izlemiş miydin sen?
Ya ben bunu küçükken izlemiştim. Çok ve böyle kafamda bir falan mı yaratmıştım, hatırlıyorum. Çok küçükken izlemiştim. 90 yapımı bu film. Ya Arnold Schwarzenegger oynuyor. Ve bence evet, şu ana kadar ki en iyi Arnold Schwarzenegger.
Çok iyi. Gibi. Evet evet. Ben yani de kesinlikle
Terminator katılıyorum. Tamam. Her ne kadar çok ünlü olsa da güzel. Evet. Ama bu daha güzel.
Değil mi? Bence. Bu daha güzel. Evet. Ben de çok seviyorum.
Ama bu filmi bitiremedim. Şimdi babamı bekliyorum. Tamam. Babamla bitiririz büyük ihtimalle.
Hafta sonu bitiririz.
Sonra bunun yenisini çektiler.
Aman.
Arnold yerine Colin Farrell Arnold oynuyor.
Evet. hiç girme. Bahsetmeyelim. Unutalım biz.
Ya Arnold bu filmde şöyle hafif bahsedeyim. Gelecekte yaşıyoruz. Gezegenler arası seyahat mümkün.
Evet. Kolonileşme mümkün.
Evet.
Kolonileşilmiş hatta
falan. Arnold abimiz de bir tane eşi var. Çok güzel. Eşiyle de çok mutlular. Ve Arnold abimiz inşaat işçisi. Hani teknoloji o kadar gelişmiş. İnşaatlarda hala böyle insanlar çalışıyor. Biraz garip geldi ona. Yani... Ve orada da görevi şey, hani bu Satisfaction şarkısında var ya böyle darbeli mat kap mı diyorlar hani. Onu kullanıyor böyle, Arnold'un kaslarını da kullanmışlar.
Terli terli. Evet. Yırtık gömlek falan böyle, evet, oduncu gömleği.
Onu kullanıyor aynen, onu kullanıyor. Bayağı güzel, bayağı gülmüştüm. Çok iyiydi.
O kadarını mı izledin film?
Yok, yarısından fazlasını izledim. Ondan sonra bir gezegenler arası bir seyahat oluyor bir sebepten dolayı. Ve olaylar gelişiyor. Bilim kurgu fena değil. Günümüzde olan bazı şeyleri tahmin etmişler 90 yılında.
Evet. Ya hem bilim kurgu ama biraz da böyle komedi öğesi de var yani. Böyle çok ciddi, evet, bilim kurgu da değil.
Yani. Evet. Yani zaten Arnold'un aksanı.
Evet. Bir Terminator kadar ciddi değil yani kesinlikle. Yok, zaten. Değil, değil. O yüzden çok güzel zaten. Böyle film böyle kendini çok ciddiye de almıyor hani bilim kurgu olarak. Ama böyle hani nasıl diyeyim? Ya Arnold iyi oynuyor ya. Arnold harbiden iyi oyuncu bence.
Evet. Bence de Arnold'un en iyi filmi budur.
Aynen, kesinlikle. Bence. Böyle Last Action, şey neydi? Last Action Toy muydu ne? Öyle bir tane daha filmi vardı ya.
Aa, küçükken çok beğenmiştim aynen o filmi.
O da güzel.
Evet.
Adını tam söyleyeyim.
Ya adını unuttum ya. Bir filmin böyle çocuğuna oyuncak mı oluyordu? Adam
ya
mı?
Ya hayır, böyle çocuk filmin içine giriyor böyle. Sürekli hayal dünyasında yaşıyor. Bir yerde filmin içine giriyor gerçekten. Böyle, ve hani evet, böyle şey, ana karakter Arnold Schwarzenegger onunla beraber oynuyor. Şey böyle falan, onunla beraber böyle macera yatılıyor falan. O da çok komik bir filmdi yani.
Hatırlayamadım ya.
Yazsana bak şey. Yazalım. Last Action neydi ya?
Oo.
Last Action Hero. Ben de Last Action
Toy'ni oynardım. Ben bunu küçükken izledim.
Bu da çok eski bir film.
Küçükken çok beğenmiştim.
Evet.
Ama ya şimdi beğenmem büyük ihtimalle.
Ya yo, bu da komik bir film. Ya böyle komik aksiyon filmlerinden. Arnold Schwarzenegger olduğu için beğenirsin. İzlettiriyor çünkü kendini.
Evet. Sen ne izledin?
Ben sonunda Another Round'ı izledim, indirip bilgisayardan. Çünkü biliyorsun ben bilgisayardan izlemiyorum da genelde hep tabletten açıp izlediğim için yatarak izlemeyi seviyorum. Another Round'ı sonunda izledim. Güzel filmdi. Thomas Winterberg yine hani yapmış yani. Biraz da şeye selam çakmış gibi geldi bana. Guy Ritchie'ye.
Hı hı.
Böyle ufak böyle kurguda şeyler olsun. Bir de filmin bitişinde biliyorsun film böyle hani en son Matt Mikkelsen'in karakterinin böyle denize doğru zıplaması ve orada böyle görüntünün donması halinde bitiyor. Aynı bir Guy Ritchie filmi gibi. Eski Guy Ritchie filmleri gibi. Ya yani film güzel. Yani mantık da güzel. Böyle ilk başta böyle ve hani şeyi de iyi alıyor aslında hani böyle fikri verirken. Aslında evet lan, böyle her gün böyle birazcık bir şat alkol içsen ne olur falan diye düşünüyorsun. Sonra böyle adamların haline gelince falan alıyorsun böyle. Bunda sonra böyle zıvanadan çıkıyor falan. Hatta bir arkadaşının ölümüne falan sebep oluyor durum.
Ya çok spoiler vermesek mi?
Bir spoiler vermiyorum zaten. Hmm. Ama izleyin, Another Round güzel bir film.
Evet, bence de.
Bitiş sahnesinde hani tek verebileceğim şey zaten görmüşsünüzdür illa internette çok paylaşırdım. Matt Mikkelsen çok iyi dans ediyormuş. Yani iyi oyunculuğunun yanında bu kadar iyi dans etmesi gerçekten izlemesi çok keyifliydi.
Adam gerçekten birçok farklı rolde oynayabiliyor.
Evet. Ha.
Başka bir filmin de adı neydi?
Pusher 2'yi izledim bir de.
Hı.
Daha önce bahsetmiştim. Pusher 1'den o Matt Mikkelsen'in ilk filmiydi ama yan roldeydi. Hani ana karakter değildi. Bu filmde başrolde. Film ilki kadar güzel değil. IMDb puanı aynı. Böyle, ama yine de izlenebilir. Hani böyle gerçek çünkü hani nasıl diyeyim Danimarka'da geçiyor öykü. Ve hani gerçekten olabilecek bir hikaye yani. Gerçekten işte uyuşturucu tacirlerinin veya işte ne bileyim bu smuggler'ların nasıl ne denir kaçakçıların falan nasıl yaşadığını anlatan bir film olduğu için kesinlikle izin. Birincisi çok güzeldi. Benim çok hoşuma gitti. İkincisi daha ortalama. Yani Matt Mikkelsen'i de seviyorsanız bence izleyebilirsiniz. Üçüncü izlediğim film de Cape Fear. O da De Niro ve Scorsese'nin yine beraber bir arada olduğu bir film. Scorsese yönetmen. Tabii ki aynı anda oynuyor gibi düşünmeyin. De Niro burada böyle intikam almak için işte hani intikamı hayatı haline getirmiş bir adamı oynuyor. İşte bir avukat yüzünden yanlışlıkla fazladan ceza alıyor. Yani avukatın onu savunması gerekirken onun lehine olan belgeleri hasır altı etmesinden dolayı 14 yıl hapis yatıyor. İşte bu yüzden ailesini işte hani ailesiyle ilişkilerini kaybediyor. Tamamen bu ilişki kopuyor. Küçük kızını göremiyor. İşte hapiste çok kötü şeylere maruz kalıyor. İşte tecavüze uğruyor falan filan. Ve bu acının içinde yoğrularak diyor ki işte ben bu çıktığımda tamam intikamımı alacağım bu avukattan diye. Ve sonra aynı o yaşadıklarını avukata yaşatmaya işte yemin ediyor ve film böyle devam ediyor işte hani sürekli rahatsız etmesiyle taciz etmesiyle başlıyor falan filan. Hatta biraz şu yüzden hoşuma gitti özellikle böyle son sahnesinde falan Robert De Niro'nun karakteri şeyi öldüremiyor avukatı veya ailesinden birini öldüremiyor ama hani o kadar çok psikolojik zarar veriyor ve kendi seviyesine çekiyor ki bu avukatla Robert De Niro'nun şeyi bir kavga sahnesi var. Hani ikisi de maymun gibiler. Yani böyle şeydeki maymunlar vardı ya, Space Odyssey'deki maymunlar vardı ya
Filmin
böyle.
başındaki mi?
Filmin başındaki. Oradaki maymunlar böyle birbirlerine taş atıyorlar, böyle değişik sesler çıkarıyorlar, hayvansı. Dik bile durmuyorlar yani böyle. Çok böyle şey bir kavga hani. Nasıl diyeyim, çarpıcı bir kavga o yüzden. Cape Fear'da korku veya psikolojik gerilim, böyle tam korku da değil, psikolojik gerilim seviyorsanız tavsiye ederim. Güzel bir film. De Niro yine döktürmüş. Benden de bu kadar bu haftalık. O zaman bölümü de burada bitirelim.
Evet.
Bir sonraki bölüme kadar kendinize çok iyi bakın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.